Atatürk'ün bana anlattıkları. Fali Rıfkı Atay. 3. kaset 1. yüz. Sayfa 121. Riyaset bürosunun üstüne desteklerini dayayan Ahmet Rıza Bey bana dedi ki, gerçi padişah bana henüz hiçbir işarette bulunmuş değildir. Fakat eğer sadareti teklif edecek olursa kabul edip etmemekliğim hakkındaki fikriniz nedir? İhtimal ki kendisine böyle bir teklif yapılmıştır ve sadaretinin ne tesir yapacağını anlamak istemektedir. Bir sual daha sordu. Bugünkü kabineden memnun musunuz? Hayır. Çok acizdirler, haysiyetsizdirler. O halde ilk sualime cevap verir misiniz? Beyefendi, dedim. Padişah bugünkü kabineyi beğenmiyorsa acaba sebepleri nedir? Acaba kabinenin ecnebi taziklerine karşı aciz olduğundan ve ciddi tedbirler alamadıklarından mı müteessirdir? Sizde ve nazırlarınızda aksi vasıfları mı arayacaktır? Eğer böyleyse sadaretinizin hayırlı olacağını şüphe yoktur. Hatta bunun için padişah üzerinde tesir de yapmalısınız. Biraz da kimlerin böyle bir kabinede nazırlık alabileceklerine dair konuştuk. En çok düşünülmesi lazım gelen kuvvettir, ordudur. Gerçi ordumuz mağlup edilmiştir. Fakat ne de olsa geriye kalan kuvvetler son şerefi kurtarmaya hizmet edecek bir hale getirilebilir. Askerliği içinde çok kıymetli şahsiyetler vardır. Geçenlerde Cevat Paşa Hazretleri ile konuşmuştum. Fikirlerinden çok memnun kaldım. Mesela harbiye nezaretini ona vermek, dedi. Çok isabetli olur, dedim. İhtimal Ahmet Rıza Bey'in bana da söylemek istemediği esaslı düşünceleri vardı. Fakat ne kendisine sadrazamlık verilmiştir ne de o eğer düşündükleri varsa onları tatbik edebilmiştir. Ben artık son denebilecek bu temaslar ve mülakatlarda bulunurken İstanbul içinde müsbet çalıştığını bildiğim bir makamdan bahsetmeliyim. Birçok mütareke kabinelerinin birinde harbiye nezaretine geçen Cevat Paşa, faziletinden ve liyakatinden emin olduğu Fevzi Paşa'ya Mareşal Fevzi Çakmak, Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisliğini teklif etti. Fevzi Paşa'yı ben de eskiden tanırdım. Anafartalar grubu kumandanlığından ayrıldığım vakit yerime onu tayin etmişlerdi. Bir tarihte 2. Ordu Kumandanlığından 7. Yıldırım Ordusu Kumandanlığına geçtiğim zamanda benim yerime gene o fazilette arkadaş geldi. İstifa etmiş olduğum 7. Ordu Kumandanlığını da gene kendisine devretmiştim. Fevzi Paşa beni istifa mecburiyetinde bırakan sebeplere göğüs germek için sıhhatini kaybetmiş, hayatının tehlikeye girdiğini görmüş. Hatta İstanbul'a gelerek aylarca tedavi altında kaldı. Fevzi Paşa Erkan Harbi'yi Umumiye Reisliğinde ne yapacaktı, ne yapabilirdi? Eninde sonunda bu milletin silaha sarılacağından şüphesi yoktu. Halbuki mütareke şartlarına göre bütün silahlar ve her yerdeki cephane İtilaf Devletlerine teslim olunacaktı. Fevzi Paşa mütareke şartlarını tatbik eder görünerek eğer silah ve cephaneler İtilaf Devletleri tarafından kolaylıkla nakil olunabilecek yerlerde ise onları Anadolu'nun içinde kalabilecek gibi yollardan sevk eder gibi davranmıştır. Mesela Diyarbakır'daki silah ve cephane trenle hemen İstanbul'a gelebilirdi. Fevzi Paşa öyle sebepler buldu ki bunlar kanunlarla Sivas üzerinden Samsun limanına gelmek zaruri sayıldı. Şimdiden haber vereyim ki bütün bu kafileler nihayet benim elimde kalmıştır. Gene mesela Kütahya'da pek çok cephane vardı. Fevzi Paşa şimendiferle taşınmamaları için bunların Ankara-Sivas istikametinden nakledilmek üzere emir verdi. Fakat bunlar emrin iç yüzü anlaşılamadığı için kazaya uğramıştır ve trenle İzmit Körfezi'ne getirilerek denize dökülmüştür. Çanakkale'deki toplarımız da tahrip olunacaktı. Gerek Fevzi Paşa, gerek onun yerine geçen Cevat Paşa'nın tertipleriyle bu toplarda gizlice sonradan bizim işimize yarayabilecek yerlere gönderilmiştir. İstanbul'daki depolarda bulunan silah ve cephane hiç kimse farkında olmaksızın daha sonra istediğimiz yerlere gönderilecek tertiplere konmuştur. Cevat Paşa bir gün harbiye nezaretinden çekilmek mecburiyetinde kalınca Fevzi Paşa'ya der ki, paşam göreceksiniz ki sık sık harbiye nazırları değişecektir. Fakat siz yerinizde kalınız ki başlanılan işleri yürütebilirsiniz. Fevzi Paşa Ankara'ya gelinceye kadar nasıl ıstıraplara tahammül ettiğini, süngü tehditleri altında bile beni tembir ve irşat edecek tedbirler almış olduğunu söylemeliyim. Vahdettin kabinelerinde benim için iki zıt fikir olduğunu yukarıda söylemiştim. Biri beni lehlerinde kazanmaya çalışanlar, diğeri hiçbir surette itimat edilmemek lazım olduğunu iddia edenler. Aylarca münakaşalardan sonra hangi fikir hak kazanmış bilir misiniz? Mustafa Kemal'e emniyet edilemez. Mustafa Kemal İstanbul'da bir takım menfi telkinler belki hazırlıklar yapıyor. Bu adamı İstanbul'dan uzaklaştırmak lazımdır. Mustafa Kemal'i Anadolu dağlarına atmalı ve orada çürütmeli. Nihayet bu karar üzerine mutabık kalmışlar. Bunu işiten yakın arkadaşlarım beni tebrik ettiler. Beni İstanbul'dan çıkarmakla ağır bir yükten kurtulacaklarını zannedenler makul bir sebep aramakla meşgul idiler. Nihayet bu sebep işgal kuvvetlerinin zabitlerinin raporları ile dolu bir dosya halinde ellerine geldi. Bir gün Harbiye Nazırı rahmetli Şakir Paşa beni makamına davet etti. Bürosunun karşısına oturdum. Bir tek kelime söylemeksizin bana dosyayı uzattı. Bunu okur musunuz dedi. Dosyayı baştan nihayete kadar gözden geçirdim. Hulasası şu idi. Samsun ve havarisinde birçok Rum köyleri Türkler tarafından her gün tecavüze uğramaktadır. Osmanlı hükümeti bu vahşi tecavüzlerin önüne geçmemektedir. Bu havalinin emniyet ve huzurunu temin etmek insaniyet namına borcumuzdur. Raporlar İstanbul hükümetine verilirken bir de protesto ilave edilmişti. Bu tecavüzlere men etmek lazımdır. Eğer siz aciz iseniz vazifeyi biz üstümüze alacağız. Dosyayı okuduktan sonra Harbiye Nazırı'nın yüzüne baktım. Emriniz paşam dedim. Bu böyle midir zannedersiniz? Zannetmiyorum fakat bir şeyler olmak ihtimali vardır. Bunun üzerine asıl bahse geçti. İşte dedi, böyle midir değil midir? Evvela bunun meydana çıkarmak için oraları bir zatın gidip tekliflerde bulunması lazımdır. Ben Sadrazam Paşa ile damat Ferit Paşa ile görüştüm. Sizi münasip gördük. Oraya gidesiniz ve meselenin mahiyetini anlayasınız. Memnuniyetle giderim. Ancak ben oraya Türkler Rumlara zulm ediyor mu, etmiyor mu? Yalnız bunu anlamak için mi gideceğim? Memuriyetim bu mu olmak lazımdır? Evet dedi. Konuştuğumuz budur. Pekala, yalnız müsaade buyurursanız memuriyetime bir şekil vermek lazım. Sizi üzmeyeyim. Arzu ederseniz Erkan Harbiye reisinizle görüşerek bunu tespit edelim. Hay hay dedi. Nazırlık makamından çıkarak Erkan Harbiye Umumiye reisi Fevzi Paşa'yı aradım. Yerinde yoktu. 20 günden beri hasta olduğu için gelmemekte olduğunu söylediler. Merak ettim. Acaba yeni bir rahatsızlığı mı vardı? Çok sonra anladığıma göre mesele şuydu. Suriye Fatihi General Alembi İstanbul'a geleceği zaman Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'yı çağırmış ve karşılamaya gitmesini istedim. Demiş. Fevzi Paşa ben bunu yapamam demiş. Yapmak lazımdır cevabını alınca da hastayım evime gidiyorum demiş. O günden beri de çıkmamış. Dairede ikinci reis Diyarbakır'a Kazım Paşa ile karşılaştım. Kendisine Nazır Paşa'nın bana verdiği vazifeden bahsettim. Malumatınız var mı? Hayır dedi. İşte ben sana haber veriyorum dedikten sonra kapıları kapattırır mısınız dedim. Kazım Paşa gülerek yüzüme baktı. Ne oluyoruz? Kazım Paşa ile açık konuşarak bütün düşündüklerimi anlattım. Her ne sebep ve maksatla beni İstanbul'dan uzaklaştırmak için vesile aramışlar ve memuriyeti bulmuşlar. Hemen kabul ettim. Ben zaten şu veya bu surette Anadolu'ya geçmek fırsatı arıyordum. Madem ki onlar teklif ettiler, fırsattan mümkün olduğu kadar istifade etmeliyiz. Kazım Paşa, nasıl dedi, cevabımı beklemeksizin ilave etti. Ha, zaten ordu müfettişlikleri meselesi var. Sen o taraflara ordu müfettişi unvanı ile gidebilirsin. Ünvanın ehemmiyeti yok dedim. Yani şimdi Harbiye Nazırı ile konuş, benden ne istiyorlar tespit et. Üst tarafını kendimiz yaparız. Kazım Paşa Harbiye Nazırı'nı gördü. Kendisinden aldığı direktif şuydu. Maksat Samsun havalesinde Rumları tecavüz eden Türkleri tedip etmek, cezalandırmak, sonra Anadolu'da bir takım milli teşekküller beliriyormuş, onları da ortadan kaldırmak. Mustafa Kemal'i bunun için yolluyoruz. Kendisine Sadrazam Paşa ile beraber salahiyetname, yetki belgesi vereceğiz. Kazım Paşa bürosuna dönerek bana bunları izah etti. Çok güzel dedim ve kapıların iyi kapalı olup olmadığına baktım. Yalnızız dedi. Onlar ne istiyorlarsa azamisini ilave ederek bir talimatname kalemi alınız. Yalnız bir iki noktayı ben not ettireyim. Peki dedi. Benim ehemmiyet verdiğim salahiyet meselesiydi. Mümkün olduğu kadar Anadolu'nun her tarafına emir verebilmeliydim. İstediğim bir madde Samsun'dan başlayarak bütün şark vilayetlerinde bulunan kuvvetlerin kumandanı olmaklığım ve bu kuvvetlerin bulunduğu vilayetler valilerine doğrudan doğruya emir verebilmekliğimdi. Bir başka madde bu mıntıka ile herhangi bir temasta bulunan askeri ve idari makamlara işarelerde bulunabilmekliğimdi. Kazım Paşa'ya dedim ki onların arzularını bir araya topla fakat sonunda bu iki maddeyi ilave et. Kazım Paşa yüzüme baktı. Bir şey mi yapacaksın? Kulağını bana doğru uzat dedim. Evet, bir şey yapacağım. Bu maddeler olsa da olmasa da yapacağım. Kazım Paşa güldü. Vazifemizdir, çalışacağız. Dediğim gibi yazdığı talimatnameyi okudu. Sonra beni bırakarak müsveddeyi Harbiye Nazırı'na göstermek üzere oradan çıktı. Bilmem ne geçti. Bu kadar az zamanda ne geçebilir? Fakat Kazım Paşa'nın söylediğine göre Sadrazam Paşa talimatnameyi imzalamayacakmış. Şakir Paşa da imza koymaktan çekinmiş. Ancak bu rahmetli de vicdani bir seziş olmak lazımdı ki imza edemem sözünden sonra mühürümü basarım demiş. Mühürünü basıyor mu dedim. Evet, hatta bana mühürünü verdi ve bas dedi. O halde talimatnameyi Mustafa Kemal Paşa lüzum gördükçe doğrudan doğruya Sadrazam Paşa ile muharebe eder. Kaydını da ilave edelim. Çok iyi ama Şakir Paşa'yı okuduğum müsvedde de bu kayıt yoktu. Bununla beraber Kazım Paşa böyle bir maddede ilave ederek talimatname beyaza çekildi. Şakir Paşa'nın makam mühürü basıldı. İki nüshaydı. Birini cebine koydum, ötekini de Kazım Paşa'ya vererek sen de bunu dosyanda saklarsın dedim. Latifeli bir gülüşle paşam beni torbaya mı sokuyorsun dedi. Hayır hayır, sana şimdi yalnız teşekkür ediyorum. Bir gün bunu hatırlarız. Bu talimatın Tarih Vesikaları dergisine çıkan sureti şudur. 9. Ordu Kıta Hattı müfettişliğine ait vezaif yalnız askeri olmayıp müfettişliğin ihtiva eylediği mıntıka dahilinde aynı zamanda da mülkidir. 1. İş bu müşterek vezaif ortak görevler şunlardır. A. Mıntıkada asayişi dahilinin iade ve istikrarı ve bu asayişsizliğin esbabı hüdusunun çıkış nedenlerinin tespiti ve mıntıkada ötede bir adım müferrik, dayanık bir halde mevcudiyetinden bahsedilen esrar ve cephanenin bir an evvel toplattırılarak münasip depolara iddiharı ve muhafaza altına alınması, C. Muhtelif mahallelerde bir takım şuralar mevcut olduğu ve bunların asker toplamakta bulunduğu ve gayri resmi bir surette ordunun bunları himaye eylediği iddia olunuyor. Böyle şuralar mevcut olup da asker topluyor, silah tevzi ediyor ve ordu ile de münasebette bulunuyorsa katiyen meni ile bu kabil müteşekkil şuraların da lavı. 2. Bunun için A. 2 fırkalı olan 3. ve 4 fırkalı olan 15. kolordular müfettişlik emrine verilmiştir. İş bu kolordular harekat ve asayiş hususatında doğrudan doğruya müfettişlikle ve muamelat-ı cariye yani muamelat-ı zati kuvveti umumi ve saire gibi hususatta kemaf-i sabık harbi nizaretiyle muhabbere edeceklerdir. Fırka veyahut mıntaka kumandanlığı veya bir vazife-i hususiyete tayin edilecek zabıtanın tayin veya tedbirleri müfettişliğin muvaffakat ve talebi ile olacaktır. Mahaza sair hususatça lüzum ve menfaat görerek müfettişliğin verdiği talimatı kol ordu kumandanlıkları aynen tatbik edeceklerdir. Bilhassa ahval-i sıhhiye pek mühimdir. Bu zemindeki tetkikat ve icraatın ahaliye de teşmili lazımdır. B. Müfettişlik mıntıkası Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleriyle Erzincan ve Canik müstakil livalarını ihtiva eylediğinden müfettişin yukarıdaki taad edilen vezaifi tedbir için vereceği bir cümle talimatı işbu valilerle mutasarrıflar doğrudan doğruya ifa edeceklerdir. 3. Müfettişlik hududuna mücavir vilayet ve elviye-i müstakille Diyarbakır, Bitlis, Mamuretülaziz, Ankara, Kastamonu vilayetleriyle kolordu kumandanlıkları da müfettişliğin ifa-i vazife sırasında reysen vaki olarak müracaatlarıyla nazarı dikkate alacaklardır. 4. Müfettişin hususat askeriye ait merciği harbiye nezareti olmakla beraber hususat-ı sairi için makamat-ı aliye-i ailesiyle mukabere edecek ve iş bu muhabereden harbi nezaretine de haber verecektir. Harbi Nazırı Mehmet Şakir bin Numan Tahir. Müfettişlik meselesinin Erkan-ı Harbi-i Umumi'ye ikinci reis tarafından hatırlatıldığını söylemiştim. Sonradan öğrendim, bazı şeyleri de ilave edeyim. Fevzi Paşa'nın iddiatçı olduğundan şüphe eden hükümet kendisini makamından uzaklaştırmak için galiba 1. Ordu müfettişini teklif etmişler. Halbuki başka bir yerde söylediğim sebeplerle Fevzi Paşa'nın Erkan-ı Harbi'ye reisinde kalması lazımdı. İstifa teklifini kabul etmemekte ısrar etmiştir. Gene o sıralarda Mersin'in Cemal Paşa Konya'da ihdas olunan bir müfettişliğe tayin olunduğu için benim de yeni vazifemi almaktan tabii ve kolay olmuştur. Samsun'da Rumları tazyik eden Türkleri tedip etmek üzere Anadolu'ya gönderilmek istenen Mustafa Kemal, böylece bütün Şark vilayetleri için ordu müfettişi salahiyetini almıştır. Ne âlâ şey, ben o gün bütün bunları bilmiyordum. Tarih bana öyle müsait şartlar hazırlamış ki, kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duydum tarif edemem. Nezaretten çıkarken heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önümde geniş bir alem, kanatlarım çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim. Ordu müfettişi. 9. Ordu müfettişi Mustafa Kemal Paşa artık Erkan-ı Harbiyesini teşkil etmek yolundadır. İkinci reisle konuştuğu sırada yanına alacaklarını kendi seçeceğini söylemiştir. Erkan-ı Harbiyesinde şu isimleri görüyoruz: Reis Miralay Kazım Bey, rahmetli General Kazım Dirik, Erkan-ı Harp Husrev Bey, eski Berlin Büyükelçisi Husrev Gerede, Arif Bey, Mebus'ta sonradan suikastçılarla beraber idam edilmiştir. Doktor İbrahim Talib Bey Mebus, Doktor Refik Bey, rahmetli Başvekil Doktor Refik Saydam. Başkalarıyla beraber Erkan-ı Harbiye 20-25 kişilik bir yakın tuttu. Merkezi Sivas'ta bulunan 3. Kol Ordu'nun kumandanı Salahattin Bey Konya'ya tayin edildiğinden onun yerine de Miralay Refet Bey'i, Mebus General Refet Bey'le seçti. Bu muameleler olurken bir yandan da yol hazırlığı yapmakta, hususi ve resmi ziyaretlerde bulunmaktaydı. Harbiye Nazırı 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla kendisini Sadrazam Paşa'ya bizzat takdim etmek istedi. Sadaret makamında altın gözlüklü bakışları sevinçten parlayan damat Ferit Paşa bana çok iltifat etti. İltimadının ne kadar derin olduğunu, benden çok şeyler beklediğini söyledi. Tatmin edici cevaplar verdim. Bana mutlak selahiyetler vermiş olduğunu ima eder sözler sarf etti. Veda ederken her arzunuzu doğrudan doğruya bana yazabilirsiniz. Derhal yapılacağından emin olunuz diyordu. Bunun çok faydalı olacağını söyleyerek derin teşekkürlerimi tekrar ettim. Sadaret makamından çıktık. Şakir Paşa ile holde yürürken bana dedi ki, ister misiniz Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey ile sizi konuşturayım. Çok münasip olur efendim. Vazifemin o makamla alakası vardır. Mehmet Ali Bey'i daha önce tanımış olduğumu söylemedim. Dahiliye Nazırlığı bürosunda Şakir Paşa pek iyi bir tertip bulunmuş olmaktan adeta sevinerek Mehmet Ali Bey'in yüzüne baktı beni gösterip. Samsun'daki vakanın tahkikini memur Mustafa Kemal Paşa diye takdim etti. Mehmet Ali Bey de sevinç alametleri göstererek elimi tuttu. Şakir Paşa'ya dedim ki, sizi tebrik ederim. Çok isabetli bir intihapta seçimde bulundunuz. Ben zaten paşayı tanıyıp takdir etmiştim. Kanaatime siz de iştirak etmiş olduğunuz için bahtiyarım. Oturduk. Mehmet Ali Bey dahiliyeye ait işlerde bana her kolaylığı yapacağından, doğrudan doğruya muhaberede bulunacağımızdan bahsetti. Pek samimi ayrıldık. Şimdi size mahrem bir buluşmadan bahsedeyim. Süleymaniye sokaklarından birinde hoş bir ev. Buraya vakitsiz ve teklifsiz gitmiştim. Kim olduğumuzu bilmeksizin bizi evin içinde gören hizmetçi kız, ne istiyorsunuz beyefendi hazır değil diyordu. Kızcağızı, hele bizi misafir odasına al, bir taraftan beyefendi de hazır olur dedim, odaya girdik. Hizmetçi kıza fazla bir şey söylemeye lüzum kalmadan ev sahibi beyefendi güler yüzüyle içeri girdi. Ne haber, ne haber, bu ne baskın? Kimdi tahmin ediyor musunuz? İsmet Bey, İsmet İnönü. Vaktim dar, sana hikayeyi kısaca söyleyeyim dedim ve her şeyi anlattım. Ben yerleşinceye kadar sen de bana yardım edeceksin ve iş başladığı vakit yanıma geleceksin. Veda etmek üzere ayağa kalktım, ellerimi tuttu. Biraz daha konuşsaydık dedi. İstanbul'da kaldığım kadar benimle mümkün olduğu kadar az alakalı görünmesini de rica ettim. Fethi Bey'i öteki mevkuflarla, tutuklularla beraber Bekir ağabeyliğine nakletmişlerdi. Bir iki defa da yanlarına gitmiştim. Tekrar ziyaret ederek mahremlerine de bu müjdeyi vermek istedim. Önce hapishane müdürünün odasına girdim. Müdür beni hürmetle karşıladı ve ben oturduktan sonra ayakta durdu. Oturunuz Ali Bey dedim. Bu Ali Bey Buğlan Gediği Harbi'nde kumandanının kendisine temin etmemiş olmasından bana yanlış malumat verdiği için açığa çıkardığım 20. Alay kumandanıydı. Kabahatin olma olmadığını sonradan anlamıştım. Şimdi karşımda duran ve arkadaşları nezareti altında bulunduran o idi. Harpte açığa çıkarılmış olması ona emniyet kazandırmış olmalıydı. Namuslu insanları müdafaa etmek borcumuzdur. Ali Bey müstesna bir asker olmayabilirdi fakat cephelerde fedakarlık etmiş olanlardandı. Emniyetsiz bir kumandanın kurbanı, hakkı razı olacak kadar da temiz kalpliydi. Artık söyleyebilirim. Hapishane müdürü sıfatıyla son ziyaretimde bana dedi ki, paşam haber aldık, Bandalı'ya gidiyormuşsunuz. Ne vakit emrederseniz mevkuflardan istediklerinizi yanıma alarak size geleceğim. Ayağa kalktım, Ali Bey'in elinden tuttum. Bana muvaffakiyetimin ilk müjdelerini veriyorsunuz. Teşekkür ederim dedim. Bütün koğuşta serbestçe dolaşmak istediğim için benimle beraber gelmemesini söyledim. Önce Fethi Bey'i gördüm. Bir köşeye çekildik. Vaziyeti hikaye ettim. Sonra koğuşları dolaştık. Bazılarında birbirlerinin üstüne yığılmış insanlar sıkışık kar yolular. İşlerinden biri üstüme atıldı boynuma sarılarak. Görüyor musun Kemal ne haldeyiz dedi. Hüsrev Sami. Bazı büyükleri odalarında vakit öldürmek için oyun oynar buldum. Mahremlerimizle Ali Bey'le bir tertip yapmak mümkün olacağını konuştuk. Veda ettim. Yunanlılar İzmir asker çıkarmazdan biraz önce galiba Mayıs'ın 14. günü Sadrazam damat Ferit Paşa'nın Nişantaşı'ndaki evine akşam yemeğine davetliydim. Muayyen saatte gittim. Benden başka henüz kimse yoktu. Kısa birkaç kelimeden sonra uzunca bir durgunluk devam etti. Kendisinde Harbiye Nazırı ile beraber gördüğüm zamanki samimiyetten eser yoktu. Benim yalnız kalmaktan sıkılıyor gibiydi. Bir aralık saatine baktı. Acaba nerede kaldı? Birini mi bekliyordunuz efendim? Evet. Cevat Paşa Hazretleri gelecekti. Gene sükut. Biraz sonra Cevat Paşa salonuna girdi. Hemen üçümüz beraber yemek salonuna geçtik. Sofrada çatal ve tabak tıkırtılarından başka ses yok. Üçümüz de susuyoruz. İçimden gelen suallere kendi kendime içimden cevap vermeye çalışıyordum. Herhalde benimle konuşacak bazı şeyleri olmalıydı. Belki de çok ehemmiyetli meseleler vardır. Sofradan sonraya saklıyordur diyordum. Yemeğin sonuna yaklaşmıştık. Sadrazam Paşa kısa bir cümlesiyle beni vehimlerimden, kuruntularımdan kurtardı. Cevat Paşa'ya ve bana bakarak yemekten sonra biraz görüşelim dedi. Emir buyurursunuz. Ortasında genişçe bir masa bulunan çok dar fakat hoş bir salon, daha ayaktayken sadrazam dedi ki, bir harita getirsek de müfettiş başı onun üzerine izahat verdi. Kipert'in atlısı geldi, Anadolu paftasını bulduk, sadrazam paşaya baktım. Ne cihetlerden izahat emir buyrulur dedim. Mesela dedi, Samsun ve havarisinde ne yapacaksınız? Kelimeler adeta ağzımdan dökülmeye başladı. Efendim dedim, İngiliz raporlarına göre Samsun ve havarisinde bazı karışıklıklar varmış. Biraz mübalağalıdır zannediyorum. Ne de olsa bunlar basit şeyler. Yarın yapacağımız tetkikat ile hallederiz. Şimdiden isabetli bir şey söyleyememekten korkarım. Cevat Paşa'ya döndü. Siz ne dersiniz? Cevat Paşa pek tabii bir tavırla. Öyledir efendim. Bu gibi işler yarın da hallolunur. Kanaat getirmemiş görünen sadrazamın kafasında daha büyük bir endişe sual şekli arıyordu. Derken biraz heyecanlı bir sesle sordu. Pekala, siz bana harita üzerinde nerelere kadar kumanda edeceksiniz gösterir misiniz? Vesveseye düştüğü noktayı hemen anlamıştım. Efendim, henüz ben de pek iyi bilmiyorum. Belki takriben Kipert'in küçük haritasına elimi koyarak ihtimal şu kadar ufak bir parça diye bazı vilayetleri gösterdim ve manalı bir tarzda Cevat Paşa'nın yüzüne baktım. Ben haritadan elimi kaldırırken o da ilave etti. Efendim dedi, Paşa tabii o mıntıkadaki kuvvete kumanda edecek. Zaten nerede kuvvet kaldı ki? Sözünü tamamlarken vaziyetin hiç de ehemmiyetli olmadığını anlatmak istermiş gibi masadan uzaklaşır gibi oldu. İçimden Cevat Paşa'ya teşekkür ediyordum. Her birimiz birer koltuğa çekildik ve kahvelerimizi içmeye başladık. Damat Paşa ferahlamış gibiydi. Ne vakit hareket edeceksiniz? Ne vakit emir buyurulursa? Ben hazırım. Arzu ederseniz yarın veya öbür gün. Zat-ı Şahane'yi ziyaret ettiniz mi? Hayır efendim. Ziyaret etmeden mi gideceksiniz? İrade buyurulmadı. Ben irade-i seniyeyi tebliğ ediyorum. Yarın kendilerini ziyaret ediniz. Peki efendim. Sadrazamın konağından çıktıktan sonra Cevat Paşa ile kol kola karanlıkta Nişantaşı Caddesi'nden Teşvikiye'ye doğru sık adımlarla ilerliyorduk. Cevat Paşa samimi bir lisanla bana sordu. Bir şey mi yapacaksın Kemal? Evet paşam bir şey yapacağım. Allah muvaffak etsin. Mutlaka muvaffak olacağız. Birbirimizden ayrıldık. 9. Ordu Müfettişliği'nin hareketini geciktirmek için artık bir sebep kalmamıştı. Bütün muameleler bitmiş, hazırlıklar tamamlanmıştı. Müfettişlik karargahını Samsun'a nakledecek vapur 16 Mayıs günü Galata rıhtımında sabahtan akşama kadar hareket emri bekleyecekti. Mustafa Kemal veda etmek üzere Erkan Harbi Umumi Reisliğine gitti. Reislik bürosundayım. Fevzi Paşa'nın yerine Cevat Paşa tayin olunmuştur. Tam o gün Fevzi Paşa'dan vazifesini teslim alacakmış. Bu surette her ikisiyle buluşmuş oluyorum. Cevat Paşa makamındadır. Biz Fevzi Paşa ile karşısındayız. Bir vaka daha anlatayım. Fevzi Paşa'yı niçin çekip uzaklaştırmak istediklerini söylemiştim. Vazifesinden ayırmaya karar vermek için daha sonra ciddi bir sebep olmuş. Sebep şu: İzmir'e çıkmaya hazırlanan Yunanlar adaları asker yığmaya başlamışlar. Erkan Harbiye'ye raporlar geldikçe Fevzi Paşa böyle bir tecavüze ateşle karşı koymak lazım geldiğini Harbiye Nazırı imzası ile tebliğ ediyormuş. Nihayet bir gün Harbiye Nazırı Şakir Paşa İzmir kumandanı tarafından telgrafhaneye çağrılmış. O zamana kadar bu gibi davetlere Fevzi Paşa ile birlikte giderken o gün Erkan Harbiye Umumiye reisine haber vermemiş. Muhabere haberleşme başlamış. Belki iyi hatırlayamam fakat Erkan Harbiye dosyalarında vesikalar olmak lazım. Kumandan demiş ki: Amiral Gautrop müterrike şartlarına göre İzmir'e çıkıp Kadife Kale'yi işgal edeceğim diyor, ne buyurursunuz? Şakir Paşa imzası ile müterrike şartlarına uyulmak icap ettiğini yazmış. Kumandan şifreli bir telgrafla şunu ilave etmiş: ondan sonra Yunanlar İzmir'e çıkacakmış, buna ne dersiniz? Harbiye Nazırı: böyle şey olur mu? Hayal ediyorsun, vehmediyorsun cevabını vermiş. Muhabirenin sonuna doğru Fevzi Paşa'ya da telgrafhaneye çağırmışlar. Kendisine bahsettiğim telgraflaşmaların dosyasını vermişler. Harbiye Nazırı'nın talimatı ile Fevzi Paşa'nın ilk verdiği emirler tezat halindeydi. Fevzi Paşa'nın yerinde kalmasına ihtimal yoktu. Fakat onun yerine reisliğe gelen Cevat Paşa da nihayet Fevzi Paşa'nın yolunda yürüyecek bir şahsiyet idi. Masa üstünde bir harita vardı. Fevzi Paşa'nın gözlerinden, yüzünden ve tavrından çok dolgun olduğunu anlıyordum. Cevat Paşa'nın ne düşündüğünü de bir gece evvelki Sadaret Konağı'ndaki buluşmamızdan biliyordum. Fevzi Paşa'ya dedim ki: paşam, vaziyeti nasıl mütalaa ediyorsunuz? Gök gürler gibi bağırarak: anlamıyorum ki efendim, dedi ve sağ elini şehadet parmağı ile haritada İstanbul noktasını göstererek, buradaki rahatımızı feda etmemek için koskoca memleketi veriyoruz. Bu ne akıldır? İçimden sevindim ve daha ferahladım. Cevat Paşa da öyle oluyor der gibi bakıyordu. Hatırımda iyi kaldıysa arkadaşlara şunları söyledim: hakikat sizin dedikleriniz ve düşündüklerinizdir. Ben bunu ispat etmek için Anadolu'ya gidiyorum. Aramızda uzun görüşmeleri lüzum olmadığını da görüyorum. Yalnız sizlerden bir şey bekliyorum. Bana yardım edeceksiniz. Tabii, evet. Cevat Paşa'ya döndüm. Bilhassa siz paşam. Asıl salahiyet makamında şimdi siz bulunuyorsunuz. Beraber yürüyebilecek miyiz? Elbette. O halde ilk iş olarak Ulukışla taraflarında bulunurken Şimendifer'le makinelerine müsaade olunmayan 20. Kol Ordu'nun yürüyerek Ankara'ya hareket etmelerine emir buyurunuz. Öndeki büroknatı işaret etti. Emir vereceğim dedi. Sonra sizinle şahsen muhabir edebilmek üzere hususi bir şifre isterim. Şimdi dedi, zile bastı. Lazım gelenlere söyleyerek bana bunu da temin etti. Burada ilave edeyim, aldatıcı vaatlerle Anadolu'dan İstanbul'a çağrıldığım vakit hakiki sebebi bu şifre ile Cevat Paşa'dan sormuş ve işgal kuvvetleri kumandanlığı tarafından bunda ısrar edilmekte olduğunu öğrenmiştim. Arkadaşları veda ederek ayrıldım. Başka ziyaretlerde de bulunmak lazımdı. Harbiye Nazırı'nı, Sadrazamı, Dahiliye Nazırı'nı aradım. Hiçbiri makamında yoktu. İçtima halindeymişler. En kestirmesi Bab-ı Ali'ye gidip kendilerine haber vermekti. Beni sadaret bekleme salonuna aldılar. Benim geldiğimi duyan bazı nazırların da heyecanlı heyecanlı salona geldiklerini görerek biraz şaşırdım. Mehmet Ali Bey beni meraktan kurtardı. Allah Allah, ne küstahlık. İşittiniz mi efendim? Yunanlar İzmir'e çıkıyor. Bu sözleri Bahriye Nazırı teyit etti. Ya dedim, bu da mı oldu? Evet, ben memleketin başına neler geleceğini tahmin etmemiş değildim. Fakat kimseye anlatamamıştım. Nazırların telaşı karşısında ağlamak mı, gülmek mi lazımdı? Kendimi tutuyordum. Fakat bu emri vaki karşısında ben Allah Allah demekten başka bir şey düşünmeyen bu nazırlara ibretle bakıyordum. İktidardan ayrılmamaya pek dikkat ederek ne yapmayı tasavvur ediyorsunuz diye sordum. Protesto edeceğiz cevabını verdiler. Bu lazımdır, doğrudur. Ancak böyle bir protesto ile Yunanların İzmir'den geri çekileceklerini veya İngilizlerin onları geri çekeceklerini ihtimal veriyor musunuz? Yüzüme baktılar. Fakat başka ne yapabiliriz? Belki de daha katı tedbirler düşünülebilir. Mesela ne gibi? O zaman bir ses, eğer yanlış hatırımda kalmamışsa Mehmet Ali Bey'in sesi cevap verdi. Öyle hareketlere kalkarsak bize ne yaparlar bilir misiniz? Diyemezdim. Avni Paşa'nın elini tuttum. Bizi Anadolu'ya götürecek vapur hazırdır değil mi? Çoktan tertip etmiştim. Bandırma vapuru emrinizdedir. Doğrudan doğruya vapur kaptanına emir verebilir miyim? Hay hay dedi. Yaverime seslendim. Paşa hazretlerinin bir emirleri var, not ediniz. Yaverim kurşun kalemiyle bandırma kaptanına bir emir yazdı. İmza edilmek üzere Avni Paşa'ya uzattı. Damat Ferit kabinesini bu perişanlık içinde bırakarak Zat-ı Şahane'yi ziyaret etmek üzere Bab-ı Ali'den ayrıldım. Padişahla son görüşme. Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda Vahdettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap var. Salonun boğaz içine doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu. Birbirine muazi, paralel hatlar üzerinde düşman zırhlılar. Bordolarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı'na doğrulmuş. Manzarayı görmek için oturduğumuz yerlerden başlarımızı sağa sola çevirmek kafiydi. Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Elini demin bahsettiğim kitabın üstüne bastı ve ilave etti. Tarihe geçmiştir. O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükunla dinliyordum. Bunları unut dedi. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin. Bu son sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle samimi mi konuşuyor? O Vahdettin ki ecnebi hükümetlerin 100. derece aletleriyle temas arayarak devletini ve saltanatını kurtarmaya çalışıyordu. Bütün yaptıklarından pişman mıydı? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir tahmin ile başka bahislere girişmeyi tehlikeli addettim. Kendisine basit cevaplar verdim. Hakkımdaki teveccüh ve itimada arzı teşekkür ederim. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğine emniyet buyurunuz. Söylerken kafamdaki muammayı da halletmeye uğraşıyordum. Çok iyi anladım. Veliahtlığında, padişahlığında bütün his ve fikirlerini, temayüllerini, sahtekarlıklarını tanıdığım adamdan nasıl yüksek ve asil bir hareket bekleyebilirdim? Memleketi kurtarmak lazımdır. İstersen bunu yapabilirmişim. Nasıl hemen hüküm veririm? Vahdettin demek istiyordu ki hiçbir kuvvetimiz yoktur. Tek mesnediniz İstanbul'a hakim olanların siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim onların şikayet ettikleri meseleleri halletmektir. Eğer onları memnun edebilirsem, memleketi ve halkı bu siyasetin doğru olduğuna inandırabilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri edersem Vahdettin'in arzularını yerine getirmiş olacaktım. Merak buyurmayın efendimiz dedim. Noktayı nazarı şahanenizi anladım. İrade-i seniyeniz olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayacağım. Muvaffak ol. Hitab-ı şahanesine mazhar olduktan sonra huzurundan çıktım. Naci Paşa padişahın yaveri fakat benim hocam derhal benimle buluştu. Elinde ufak mahfaza içinde bir şey tutuyordu. Zat-ı Şahane'nin ufak bir hatırası dedi. Kapağının üzerine Vahdettin'in inisiyalleri işlenmiş bir saatti. Peki, teşekkür ederim dedim, yaverim aldı. Sonra sanki Yıldız Sarayı'ndan çıktığımızı ve hareket etmek üzere olduğumuzu gizlemek, saklamak ister gibi bir ihtiyatla ayaklarımızın patırdısını işittirmekten korkarak saraydan uzaklaştık. Artık Şişli'deki evi bırakmak üzereyiz. Bandırma vapuru Galata rıhtımında hazır, bildiğiniz bu. Karargahımızda olanlar muayyen saatte rıhtımda toplanmış olacaklardı. Otomobil kapımın önündeydi. Evdeki vedaları bitirmiştim. Tam o sırada gelerek beni büroma götüren bir dostum aldığı bir habere göre benim ya hareketime müsaade edilmeyeceğini yahut vapurun Karadeniz'e batırılacağını söyledi. Yıldırımla vurulmuşa döndüm. Daha sonra vaktiyle uzun müddet yanında çalışan bir Erkan Harp'te gelerek maharetinde çalıştığı bir damattan aynı şeyleri öğrendiğini bildirdi. Bir an yalnız kaldım diye düşündüm. Bu dakikada düşmanların elindeydim. Bana her istediklerini yapamazlar mıydı? Beynimden bir şimşek geçti. Tutabilirler, sürebilirler fakat öldürmek. Bunun için beni Karadeniz'in coşkun dalgalar arasında yakalamak lazımdır. Bu ihtimal mantıklıydı. Ancak artık benim için yakalanmak, hapsolmak, nefi olmak, sürünmek düşündüklerimi yapmaktan men edilmek, hepsi ölmekle müsaviydi. Hemen karar verdim, otomobile atlayarak Galata rıhtımına geldim. Baktım ki rıhtıma yanaşmış olacağını sandığım vapur uzaklardaydı. kenardadır. Sandallarla vapura gittik. Kaptana yola çıkmak için emir verdimse de Kız Kulesi açıklarında muayeneye tabi tutulduk. Birkaç ecnebi zabit ve askeri bizi yoklayacaklardı. Muayene uzayıp gitti. Gelip gidildiğine göre acaba bunlarla şehirdekiler arasında bir muhabere mi vardı? Maksat beni tefkik etmekse bütün bu şeylere lüzum yoktu, sıkılıyordum. Bir kararsızlık da olabilir diye düşündüm. Bundan istifade edebilmek için kaptana hareket hazırlıklarını çabuklaştırmasını söyledim. 27 yıllık ihtiyar kaptan demir aldırmaya başladı. Ben kaptan yerindeydim. Zabit ve askerler dışarı çıktılar, hareket ettik. Karadeniz boğazından çıkarken kaptana tehlikeli ihtimalleri anlattım, cevap verdi. Ne aksi dedi, bu denizi pek iyi tanımam, pusulamız da biraz bozuk. Mümkün olduğu kadar kıyıları takip etmesini tavsiye ettim. Çünkü bundan sonra benim tek istediğim Anadolu'nun bir kara parçasına ayak basmaktan ibaretti. Sahili takip ede ede evvela Sinop'a geldik. Kasabaya çıktım. Oradakilerle görüşerek Samsun'a kolaylıkla gidilebilecek yol olup olmadığını soruşturdum. Ma teessüf yokmuş. Çok zorluk çekecek ve günlerce yollarda kalacaktık. Bilmem neden Samsun'a bir an evvel ayak basmak için o kadar acele ediyordum ki zaman kaybetmektense tehlikeye göğüs germeyi tercih ettim. Tekrar bandırma vapuruna bindik. Aynı tertipte seyahat ederek nihayet Samsun limanına vardık. Kitabın sonu.